Ayrım 4.
Bir düellonun başlangıcında gerekli olan kırbaçtan bitimini saptayan işlemeli tabancalara dek aylak bir gencin yaşam topraklarını sürmesine yarayan ne varsa almış, Paris yaşamının işe yaramaz eşyalarıyla sandıkları doldurmuş, kocaman bir yük katarı gibi gelmişti. Babası tek başına ve az eşyayla yolculuk etmesini söylediğinden o da kendisi için kiralanan bir posta arabasına binmişti. Hani bu durum delikanlının işine gelmiyor da değildi. Böylece Annette'ine, hayatının kadınına gitmek için yaptığı o güzelim arabaya dokunmamış oluyordu. Annette'le Haziran ayında Baden kaplıcalarında buluşacaklardı. Charles amcasının evinde yüzlerce insanla karşılaşacağını, ormanlarında sürek avına çıkacağını, kısaca bir şato hayatı yaşayacağını sanıyordu amcasının Somer'de oturduğunu da bilmiyordu. Bunu Freud Font yolunu sorarken öğrenmişti. Kentte olduğunu öğrenince büyük bir konakta bulacağını sanmıştı. İster Somer'de olsun, ister Freud Font'ta amcasının önüne uygun bir kılıkla çıkmak için en şık, en güzel, o zamanlarki deyimle en mükemmel yol giysilerini giymişti. Thor'da kestane rengi güzel saçlarını henüz kıvırtmıştı bir berbere. İç çamaşırlarını değiştirmiş, ak ve güleç yüzünü tatlı bir biçimde kuşatan yuvarlak bir yakalık takınmış ve kara keten bir boyun bağı bağlamıştı. Üstünde yarı düğmeli bir yol redingotu, altında şal örneği kaşmir bir yelek, onun altında da ikinci bir ak yelek vardı. Saati bir cebine gelişi güzel sarkan kısa altın bir zincirle iliklerden birine bağlamıştı. Kurşuni pantolonun düğmeleri yandandı ve dikişler kara ipekle işlenmiş şekillerle bezenmişti. İşlemeli altın topuzu kurşuni eldivenlerine pek yaraşan bastonunu hoş bir biçimde sallıyordu. Kasketi de son derece güzeldi. Gülünç görünmeden böyle giyinebilmek, bütün budalalıklara uyum kazandırabilmek için Parisli hem de yüksek çevreden bir Parisli olmak gerekirdi. Hele de böyle giyinen, güzel tabancaları, usta bir nişancılığı ve aneti olan bir delikanlıysa budalalık kolayca ciddiliğe dönüşürdü. Şimdi sizler Samurlilerin ve genç Parisli'nin şaşkınlıklarını daha iyi anlamak, yolcunun şıklığının salonun kurşuni gölgelerine ve aile tablosunu oluşturan yüzlere saçtığı pırıltıyı daha yakından görmek isterseniz kruşolları şöyle bir inceleyin. Üçü de enfiye çekiyor, yakaları buruşuk, kırmaları sararmış kırmızı gömleklerinin dantelalı yakalarındaki sümük bulaşıklarına küçük kara parçaları aldırış etmiyorlardı. Gevşek boyun bağları boyunlarına takar takmaz ip gibi kıvrılıyordu. Çamaşırları o kadar çoktu ki ancak 6 ayda bir yıkayıp dolaba dolduruyorlardı. Bu giysiler dolaplarının dibinde kararıp bozarıyorlardı. Bu insanlar kötümserlikte, yaşlılıkta birbirleriyle anlaşma yapmışa benzerlerdi. Yıpranmış elbiseleri kadar, solgun pantolonları kadar, kırışık yüzleri de yıllarla birlikte eskimiş, kabuklaşmış, buruşmuştu. Hepsi de kusurlu, tazeliğini yitirmiş, öteki giysilerin bakımsızlığı, kruşoların gamsızlığına pek uyuyordu. Taşra'da insanlar yalnız kendileri için giyinir, bir çift eldivenin parasını hesaplamak zorunda kalır. Grasinciler ve kruşocuların anlaşabildikleri tek nokta moda düşmanlığıydı. Parisli odanın acayip eşyalarını, döşeme kalaslarını, kaplamalarını, rengini ya da sineklerin işlediği ve sayısı yöntemli eklopedi, göstergeci dolduracak kadar çok olan kara lekeleri incelemek için tek gözlülüğünü gözüne taktığında tombala oyuncuları hemen burunlarını oyun kartonlarından kaldırıp zürafa seyreder gibi büyük bir merakla delikanlıyı süzüyorlardı. Modaya pek de yabancı sayılmayan Bay de Grasin ve oğlu bile belki ötekilerin havasına kapılıp belki gerçekten şaşkınlıklarından onlar da Parisliler böyledir der gibilerden komşularının gözlerine kurnaz kurnaz bakıyorlardı. Ev sahibinden çekinmeden Charles'ı diledikleri kadar eleştirebilirlerdi. Çünkü Grande konukları rahatsız olurmuş, olmazmış hiç aldırmadan masadaki tek şamdanı kendi önüne çekmiş elindeki uzun mektubu okuyordu. Eugène'i giyim yönünden olsun, kişilik yönünden olsun böyle mükemmellikte bir insanla ilk kez karşılaştığından melekler ülkesinden inmiş biri gözüyle bakıyordu amcaoğluna. Bu parlak, bu büklüm büklüm saçlardan gelen güzel kokuyu hazla soluyordu. Delikanlının ince eldivenlerine dokunmak geliyordu içinden. Charles'ın küçük ellerine, tenine, inceliğine hayran kalıyordu. Hayatı çorap yamamak, babasının dolabını düzeltmekle, bu kirli duvarlar arasında yaşamak ve bu sessiz sokaklarda tek düze insanları görmekle geçmiş bir kızın yüreğinde amcaoğlu ince bir şehvet duygusu uyandırmıştı. İngiliz albümlerinde rastlanan Vestal'in çizdiği, Finde'nin çelik yazgaçla ustaca oyduğu, ince deriye üflerken kişinin bu göksel görüntüleri uçurmaktan korktuğu, garip kadın resimlerine bakan bir delikanlının duyduğu o ince şehvet duygusuna benziyordu Eugène'nin yürek çırpıntıları. Charles şu an İskoçya'da yolculukta bulunan hayatının kadının işlediği mendili çıkardı cebinden. O aşk için tüketilen nice uzun saatlerde işlenmiş güzel mendilini seyrederken Eugène de gerçekten bu mendili kullanacak mı diye hayretle amcaoğluna bakıyordu. Charles'ın tüm davranışları, tavırları, gözlüğünü tutuş biçimi, yapmacık küstah halleri, zengin evin kızının pek beğendiği dikiş kutusuna ya değersiz ya gülünç bulduğu için küçümseyen gözlerle bakışı, kısaca Kruşolar ve The Gresinleri şaşırtan her şeyi Eugène'nin o kadar hoşuna gidiyordu ki düşler evreninde yaşarmış gibi durmadan bu amcaoğullarının en ilgincini, bu masal kuşunu düşünüyordu. Sayılar hayli ağır çekiliyordu. Az sonra da oyun tümüyle durdu. Koca Nanon salona girip yüksek sesle "Bu beyin yatağını yapmak için çarşaf verin bana hanımefendi," dedi. Bayan Grande Nanon'la birlikte salondan çıkınca Bayan de Gresin tombala faslına son verdi. Paralarımızı alıp oyunu bırakalım. Herkes küt köşeli fincan tabağından koyduğu paraları geri aldı. Sonra topluluk hep birden doğrulup ocağa doğru yarım bir çark yaptı. Grande başını mektuptan kaldırmadan sordu. Oyun bitti mi? Bayan de Gresin Charles'ın yanındaki bir iskemleye otururken cevapladı. Evet, evet, bitti. Eugène genç kızların yüreğine ilk kez yerleşen o tatlı duygunun verdiği esinle annesine ve Nanon'a yardım etmek için salondan çıktı. Ama günah çıkaran usta bir papazca sorguya çekilmiş olsa ne annesini ne de Nanon'u düşünmediğini, amacının amcaoğlunla ilgilenmek, odasını gözden geçirmek, oraya bir şeyler koyabilmek, bir şeylerin unutulmasını önlemek, odayı elinden geldiğince güzel ve temiz bir hale sokmak olduğunu söylerdi. Eugène amcaoğlunun zevklerini, düşüncelerini anlayabilecek tek insan görmeye başlamıştı kendini. Çünkü şükür gerçekten de tam zamanında gitmişti. Annesi ve Nanon odayı hazırlamışlar, her şeyin tam olduğunu sanıp dönüyorlardı. Oysa gereken hakkıyla yapılmamıştı. Nanon'a yatak çarşaflarını ısıtmasını söyledi. Eski masanın üstünü bir masa örtüsüyle örttü. Nanon'a her sabah masa örtüsünü değiştirmesini tembihledi. Annesini ocağın iyice yakılması gerektiğine inandırdı ve Nanon'dan babasına belli etmeden bir kucak odun getirip koridora bırakmasını istedi. Salona koşup rafların birinden Bay de Lobertilier'den kalma çin mürekkebiyle işlemeli antika tepsiyle altı köşeli billur bir bardak, süslü küçük bir kaşık, üstüne aşk tanrıçaları çizilmiş bir sürahi aldı ve bunları işbilir bir hanım edasıyla ocağın üstüne yerleştirdi. Bir çeyrek saat içinde dünyaya geldiği günden bu yana düşünmediği kadar çok şey düşünmüştü. Annesine döndü. Bu mumun kokusuna amcamın oğlu asla dayanamaz anne. Yeni bir mum alsak mı? Bir kuş gibi hafif sıçrayıp kesesini buldu. Bir aylık haçlı olan yüz soğuyu çıkarıp Nanon'a verdi. Al şunu Nanon, çabuk ol. Ama baban ne der sonra? Bu son söz Bayan Grande'den gelmişti. Çünkü kızı korkunç bir şey yapıyor, Grande'nin Freudfond şatosundan getirdiği antika bir çini şekerliği de çıkarıyordu. Şekeri nereden bulacaksın peki, çıldırdın mı sen? Nanon bununla beraber şekeri de alır anne. Ya baban ne der? Yeğeninin bir bardak şerbet bile içmemesi daha mı doğru olur sanki? Hem nereden anlayacak? Bayan Grande başını salladı. Babandan hiçbir şey saklanamaz, her şeyi görür, anlar o. Nanon gidip gitmemek arasında bocalıyordu. Efendisini iyi bilirdi çünkü. Hadi Nanon, hadi git de al. Madem ki bu benim doğum günümdür. Genç hanımın ağzından ilk kez bir latife duyduğundan kahkahayı bastı Nanon. Eugène ve annesi Bay Grande'nin yeğenini ayırdığı odayı süslemeye çabalarken Bayan de Gresin de Charles'ın sinirine basmaya çalışıyordu. Çok cesursunuz bayım. Öyle bir kış gününde başkenti bırakıp da Somer'e gelmek hayli cesaret işi. Ama sizi pek ürkütmezsek göreceksiniz ki insan burada da eğlenebilir. Delikanlı ise tam bir taşralı bakışıyla şöyle bir göz attı. Bu çekingen, bu ölçülü bakışlarıyla kadınlar her zevke ya hırsızlık ya gurur gözüyle bakan keşişlere benzerler. O bürten isteklerini saklamaya çalışırken birden bu bakışlarla kendilerini ele verirler. Charles o büyük şatodan amcasının yaşadığını sandığı görkemli yaşamdan uzak böylesine bir salonda bulunuşunu öyle yadırgıyordu ki karşısındaki bu kadının yüzünde silik de olsa Parisli bir yan olduğunu ancak dikkatle bakınca anlayabildi. Kendisine yönelen çağrıya kibarca karşılık verip Bayan Gresin'le konuşmaya başladı. Kadın açıkladığı sırrına uygun düşmesi için sesini de gittikçe alçaltıyordu. Onun da Charles'ın da tek istedikleri güvendi. Birkaç dakika süren cilveli bir söyleşi ve ciddi latifelerden sonra becerikli taşralı diğerleri bu sıra bütün sömürülerin ağzından düşürmediği şarap satışlarından söz ederken kimsenin kendileriyle ilgilenmediğini sandığı bir anda bir olanağını bulup ''Bizim evi de onurlandırırsanız beni olduğu kadar kocamı da memnun etmiş olursunuz.'' ''Yüksek tüccarlar ve soyluların toplandığı tek yer bizim evdir.'' Somord'de. Biz bu iki topluluktan olduğumuz için ancak bize gelir, bizde eğlenebilir tüccarlar ve aksoylular. Göğsüm kabararak söyleyebilirim ki kocam her iki topluluğun da saydığı, sevdiği bir insandır. Burada geçen günlerinizin sıkıntısını gidermeye çalışırız böylece. Bay Grandin'in evinde kalacaksanız aman Allah'ım haliniz harap demektir. Amcanız asma çubuklarından başka bir şey düşünmeyen cimrinin tekidir. Yeğeniniz iki sözü bir araya getiremeyen bir sufudur. Amca kızınız ise eğitimsiz, bayağı, çeyizsiz, ömrünü yama yamamakla geçirmiş küçük bir budaladır dedi. Charles Grandi içinden bu bayan da Grace'in çok yaman bir kadınmış diye söylendi. O sıra iri yarı şişman bankacı da söze karıştı gülerek. Beyi tek eline almak istiyorsun galiba karıcığım. Noter ve başkan bu sözden cesaret alıp bayan de Grace'ine bir iki söz sokuşturdular. Ama rahip anlamlı gözlerle kardeşlerini süzüp bir yandan enfiyesini çekip tabakasını konuklar önünde dolaştırırken bir yandan da yeğeninin ve kardeşinin demek istediğini özleyip çıktı. Samur'u hanımefendiden iyi kim tanıtabilir ki beyefendiye? Bay Grace'in cevapladı. Ne diyorsunuz rahip bey? Hangi anlamda söylüyorsunuz bunu? Size, hanımefendiye, Somure ve beye en uygun gelen anlamda. Yaşlı papaz beye derken kurnaz kurnaz Charles'e doğru dönmüştü. Rahip kuruşu dikkat etmez gibi görünerek Charles ile bayan de Grace'in konuşmalarını dinlemişti. Sonra Adolf karıştı söze. İlgilenmez görünen bir tavırla Charles'a. Bilmem hatırladınız mı beni? Bay Baron de Nouchier'in verdiği bir baloda sizinle karşı karşıya bulunmak mutluluğuna erdim ve herkesin ilgisini üstüne çekmesine şaşırmıştı Charles. Çok iyi hatırlıyorum beyim, çok iyi. Sonra bayan de Grace'ine sordu. Beyefendi oğlunuz mudur? Papaz alaylı alaylı baktı anneye. Evet bayım, oğlumdur. Charles Adolphe döndü. Paris'teyken çok gençtiniz demek. Cevabı rahip verdi. Ne diyorsunuz bayım? Biz çocuklarımızı sütten kesir kesilmez Babil'e göndeririz. Bayan de Grace'in şaşılacak derecede büyük bir dikkatle papazı süzüyordu. Papaz devam etti sözüne. Hanımefendi gibi hukuk öğrencisi koca bir oğlu olup da 30 küsur yaşında bu kadar genç görünebilen bir kadına rastlamak için taşraya gelmek gerek. Sonra rahip dişi hasmına dönerek ekledi. Ne günlerdi onlar, daha dün gibi. Delikanlılar ve kızlar baloda dans edişinizi seyretmek için iskemlelerin üstüne çıkarlardı. Bayan de Grace'in kendi kendine söylendi. Ah ip kaçkın herif, aklımdan geçenleri mi anladıydı yoksa? Charles, redingotun düğmelerini çözüp elini yeleğine koydu. Chantrey'in Lord Byron'undaki duruşu öykünerek düşünmeye başladı. Öyle görünüyor ki Somer'de başarım büyük olacak. Bay Grandin'in çevresinde olup bitenlere dikkat ettiği yoktu. Daha doğrusu kendini tümüyle elindeki mektuba vermişti. Bu yüzden de noter ve başkan adamcağızın mum ışığıyla iyice aydınlanmış yüzünü rahat rahat izleyerek mektubun kapsamını anlamaya uğraşıyorlardı. Bağcı yüzünün alışılmış durgun görünümünü güçlükle koruyabiliyordu. Zaten bu uğursuz mektubu okurken takındığı tavrın yapma olduğunu herkes anlayabilirdi. Birbirimizi görmeyeli neredeyse 23 yıl oluyor kardeşim. En son düğünümde görüşmüş, sonra kıvançla ayrılmıştık birbirimizden. O zamanlar mutluluğunu alkışladığın ailenin bir gün tek dayanağı olacağını düşünmezdim şüphesiz. Sen bu mektubu okurken ben de bu dünyadan göçmüş olacağım. İçinde bulunduğum bu durumda iflas utancı içinde yaşayamazdım elbette. En son ana dek kurtulmak umuduyla uçurumun kıyısına tutundum. Ama alın yazısı düşmemi istiyor. Borsa komiserim ve noterim Rogion'un iflasları en son kaynaklarımı da alıp götürünce elimde hiçbir şey kalmadı. 4 milyona yakın borcum olduğu halde bunun ancak %25'ini ödeyebilecek kadar nakit var elimde. Ürünlerinizin bolluğu ve üstün niteliği yüzünden depolarımdaki şarabın fiyatı da korkunç derecede düştü. 3 gün sonra Paris, Bay Grande düzenbazın tekiydi diyecek. Ben ki suçsuz olduğum halde kara bir kefen içinde yatacağım. Hem lekelediğim adını hem annesinin bıraktığı varlığı aldım oğlumun elinden. Çılgınca sevdiğim bu mutsuz çocuk bütün bunlardan habersiz. Sevgiyle kucaklaştık ayrılırken. Çok şükür ki yaşantımın son dalgalarının da bu ayrılışla aktığını bilmiyordu. Bir gün lanetlemez mi beni? Ah kardeşim, çocuklarımızca kargınmak ne korkunç bir şey. Onlar bizim adımızı lanetle anabilirler ama onların adları hep temiz kalacak. Sen benim ağabeyimsin. Grande, bana yardımcı olmalısın. Charles'ın mezarıma haykırmaması için elinden geleni yap. Bu mektubu kanımla, gözyaşımla yazsaydım bu kadar acı duymazdım. Zira kan ağlar, kanlı gözyaşları döker ölürdüm. Acıdan kurtulmuş olurdum böylece. Oysa acı çekiyor, ölüme yaşsız bir gözle bakıyorum. İşte artık Charles'ın babası sensin. Annesi yanından hiçbir yakını yok. Neden? Neden toplumsal kuralları, değer yargılarını çiğnedim sanki? Neden mantığımın değil de yüreğimin, aşkın sesini dinledim? Neden bir büyük toprak ağasının evlilik dışı kızıyla evlendim? Charles bir yuvadan yoksun artık. Ey benim mutsuz yavrum, çocuğum. Dinle Grande, sana, bana yardım et diye yalvarmaya gelmedim. Zaten 3 milyonluk borcumu kapatabilecek kadar paran da yoktur. Belki ama oğlumu sana bırakıyorum. Ve şunu iyi bil ki kardeşim, sana güvendiğim için gözlerim huzurla kapanabilecek. Charles'ı sana bırakıyorum Grande. Ve şimdi üzüntü duymadan bakabiliyorum tabancalarıma. Ona tam bir babalık görevini yapacağını düşünüyorum da ondan. Beni çok severdi Charles. Her zaman iyi davrandım ona. Üstüne hiç varmadım. Beni lanetlemeyecektir. Zaten sen de göreceksin, tatlı bir çocuktur. Annesine benzer. Üzmeyecektir seni. Zavallı çocuk. Görkemli bir yaşama alıştı. Senin ve benim bir zamanlar katlandığımız yoksullukları görmedi. Ama işte şimdi her şeyden yoksun, tek kaldı. Evet, bütün dostları ondan kaçacak artık. Böyle küçük düşmesine ben sebep oldum. Ah, kollarımda yeter derecede güç olsaydı da bir tetik vuruşuyla öte dünyaya, annesinin yanına gönderebilseydim onu. Çılgınlık biliyorum. Evet kardeşim, yine mutsuzluğuma, Charles'ın mutsuzluğuna geçeyim. Ölümümü ve alın yazısını uygun bir biçimde anlatman için gönderiyordum onu sana. Baba ol, ama iyi bir baba ol ona. Aylak yaşantısından birdenbire sökme sakın. Öldürmüş olursun sonra onu. Dizlerine kapanıp yalvarıyorum onun. Annesinin kalıtçısı olarak benden alacaklı durumda. Bu alacaklarını yok bilsin. Bu yalvarmam gereksiz aslında. Onurlu bir çocuktur. Alacaklarım arasına girmemesi gerektiğini anlar elbette. Uygun zaman gelince kalıtımdan vazgeçir onu. Çetin bir yaşam koşullarının ellerine bıraktım onu. Bunu anlat kendisine. Bütün bunlara karşı hala beni severse, her şeyi büsbütün yitirmediğini de söyle. Evet, o da bizler gibi çalışırsa, benim elinden aldığım varlığı kendi de kazanabilir. Çekip gittiği mezardan bir an olsun, onun için ne kadar çıkmak isteyen babasının sesini dinlerse, Hindistan'a gitsin. Charles dürüst ve yürekli bir gençtir kardeşim. Ana mal yapabileceği bir miktar para ver eline. Verdiğin parayı ölür de yine geri verir. Borç ver ona Grande, yoksa vicdan azabı duyarsın ileride. Ah, oğluma yardım etmez, sevgi göstermezsen öcümü Tanrı'ya bırakıyorum. Malımın birazını kurtarabilseydim keşke. Annesinin malından bir şeyler bırakmam gerekirdi. Ama son aydaki ödemeler elimde avucumda ne varsa sildi süpürdü. Oğlumun geleceğine şüpheyle bakarak ölmek istemezdim. Oğluma yardım ellerini uzatacağını, ellerinin soğuk ellerimi ısıtan sıcaklığından duymak isterdim. Ama yazık ki bunu bekleyecek zamanım yok. Charles'ın yolculuğu sırasında hesabımı kapatmak zorundayım. Uğradığım yıkımın kusurumundan, erdemsizliğimden, doğmadığını kanıtlamak zorundayım. Bu da Charles'ı düşündüğümden değil mi? Allah'a ısmarladık kardeşim. Sana bıraktığım, bağrına basacağından asla şüphe etmediğim oğlum için Tanrı razı olsun senden. Benim bulunduğum ve bir gün herkesin gideceği dünyada sana dua eden bir ses bulunacaktır elbet. Victor Ange Goleome Grande. Grande mektubu aynı kıvrım yerlerinden kapayarak yeleğinin cebine koydu. Sohbet mi ediyorsunuz? Çekingen ürkek bir tavırla baktı yeğenine. Duyguları, hesapları saklıydı bu bakışta. Isındınız mı? Evet sevgili amca. Çok iyi. Kadınlar neredeler? Yeğeninin evlerinde yatacağını unutmuştu Grande o sırada. Eugenie ve annesi girdiler içeri. Adamcağızın heyecanı dinmişti. Güzel, yeğenim yorgunsanız Nanon odanızı göstersin size. Ne yaparsınız? Özentili delikanlılara uygun bir oda değil ama metelik parası olmayan, elindekini avucundakini vergilere yatıran yaşlı bağcının kusuruna bağışlarsınız artık. Bankacı, Sizi rahatsız etmeyelim. Yeğeninizle konuşacaklarınız vardır belki. İyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere. Topluluk bu sözler üstüne ayağa kalktı. Herkes kendince kalanları selamladı. Yaşlı noter kapının altında duran gece fenerini almaya gitti. Feneri yakıp döndü. De Gressinlere kendilerini evlerine bırakmayı önerdi. Bayan de Gressin toplantının böyle erken dağılacağını ummamıştı. Uşağı bu yüzden gelmemişti henüz. Rahip Kuruşo, Bayan de Gressin'e, ''Sizi kolumda görmek mutluluğunu bağışlar mıydınız bana hanımefendi?'' dedi. Kadın Kuruş'a cevapladı. ''Teşekkür ederim, oğlum var.'' Kocası karıştı söze. ''Bay Kuruşo'nun koluna neden girmiyorsun canım? Hadi gir bakayım.'' ''Kadınlar nedense pek uzlaşmıyor benimle.'' Rahip kadını koluna takıp oldukça çevik adımlarla yürüdü. Öyle ki ötekiler birkaç adım geride bile kaldılar. Kadının kolunu bastırdı rahip. ''Bu delikanlı pek hoş bir insan. Allah'a ısmarladık sepetler. Bağ bozumu bitti artık. Size de Eugenie'ye Allah'a ısmarladık demek düşüyor. Kız Parisli'ye kalacak. Yeter ki Parisli genç, Parisli bir kıza tutkun olmasın. Oğlunuz Adolf için pek çetin bir hasım sayılır bu delikanlı. Hadi oradan Rahip Bey. Eugenie'nin budalanın teki, donuk bir kız olduğunu çok geçmeden anlar. İyice baktınız mı kızın yüzüne? Nasıl ayva gibi sapsarıydı bu akşam? Amcasının oğluna da sezdirmişsinizdir belki amca kızının tatsızlığını. Hem de hiç çekinmeden. Bu delikanlıya amca kızının nedenli yavan olduğunu söylemenize hiç gerek yok hanımefendi. Kızla yan yana durun yeter. O karşılaştırır. Önce şunu söyleyeyim Bay Rahip. Delikanlı yarın akşam yemeğini bizde yemeye söz verdi. Ah siz isteseniz bayan. Neyi isteseymişim Rahip Bey? Bana yaramaz öğütler vermek niyetinde misiniz yoksa? Tanrı'ya şükürler olsun, Büyük Moğol İmparatorluğu'nun topraklarını bile verseler, namusuma kara çaldırmadığım gibi, her ikimiz de ne söylediğimizi bilecek bir yaştayız. Bir rahibe yakışmayacak düşünceleriniz var. Aman, tam Fablus'a yaraşır şeyler. Fablus'a okudunuz demek. Hayır Bay Rahip, tehlikeli ilintiler demek istiyorum. Rahip güldü. Ah evet, bu kitap gerçekten çok daha erdemlidir. Ama siz günümüz delikanlıları kadar erdemsiz sayıp çıktınız beni. Ben yalnızca size, bana kötü öğütler vermeye kalkmadığınızı söyleyin hadi bakalım. Her şey açık değil mi? Bu yaman delikanın benim gönlümü çelmeye çalıştığını kabul edersek, o zaman amca kızını düşünür müydü? Paris'te çocuklarının mutluluğu ve zenginliği uğruna kendilerini adayan bazı zengin annelerin bulunduğunu biliyorum. Ama bizler taşrada yaşıyoruz Rahip Bey. Evet hanımefendi. Ne Adolf ne de kendim için böyle bir şey yapmayı 100 milyon liraya bile kabul edemem.